Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 5. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetlerimize devam ediyoruz. Müslümanların temel meseleleri üzerinde sohbet ediyoruz. Tasavvuf konusunu geniş biçimde kendileriyle konuşmuş olduk. Çok değerli bilgiler verdiler. Tasavvufu efradını cami, ayarını mani çerçevede ortaya koydular. Tasavvufun İslam içerisinde gönül eğitimini sağlamaya yönelik çok hayati bir disiplin olduğuna işaret ettiler. Ama ülkemizin gündeminde, İslam dünyasının gündeminde, belki dünyanın gündeminde yine İslam'la ilgili birçok konu var ki onlar tartışılıyor. Onları başlık başlık değerlendirmeye devam edeceğiz. Muhterem hocamızın değerli düşüncelerini almaya devam edeceğiz. Bugün cemaat konusu üzerinde, imamet, mürşitlik, irşat konuları üzerinde inşallah cemaatlerin hem İslam'ın medeniyet disiplini içerisindeki yerini hem de başkalaşmalarını, istismarını konuşacağız inşallah. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Afiyettesiniz inşallah.
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Kabul buyurdunuz.
Biz teşekkür ederiz.
Öyle uzun vakitlerinizi alıyoruz ama çok kıymetli değerlendirmeler oluyor. Allah razı olsun. Efendim cemaat üzerinde duralım. Cemaat tartışılıyor o malumlarınız. Yani bir cemaatle cemaat başkalaşması üzerinde de geniş geniş konuşuluyor. Cemaat nedir ki, ne oluyor ki gibi sorular kamuoyunda Müslümanlar arasında da tartışılıyor. Yani cemaatin isterseniz öncelikle bizim medeniyet, kültür, değerler dünyamızdaki yerine işaret edelim. Yani cemaat nedir İslam açısından baktığımızda oradan başlayalım isterseniz.
İnşallah. Efendim İslam medeniyetinde cemaat nedir?
Evet.
İslam medeniyetindeki cemaat Allah rızası için bir araya gelen güzide bir toplumu ifade eder. Bu, kendisini hakka adayan bir toplumdur. Müslüman asla ferdiyetçi değildir. Hodgam değildir, bencil olamaz. Müslüman diyargamdır. İslam, içtimaileşmeyi emreder. Mesela namazı cemaatle kılmayı. Cuma ve bayram namazı cemaatle kılınır. Hac bir kongredir, cemaatle olmuş olur. Hadis-i şerifte buyurulur, cemaatten ayrılmakta azap vardır buyuruluyor. Demek ki bu cemaatin muhtevasını iyi korumak lazım.
İçtimaileşmekten bahsettiniz efendim. İslam içtimaileşmeyi emreder. Yani cemaat de onun içinden
tabii,
doğan bir müessese. Evet. Orayı biraz açar mısınız? İçtimaileşmekten neyi kastediyorsunuz efendim?
Şimdi ibrettir. Fatiha'da her rekatta İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyoruz. Bu çoğul olarak geliyor, tekil gelmiyor.
Yani biz Allah'a ibadet ederiz,
ancak
biz Allah, yardım dileriz.
Biz Allah'tan yardım dileriz.
İhtina diye de bize evet, hidayet verir.
Tabii.
Şimdi, ya bana denmiyor.
Bana evet. Denmiyor. Evet. Demek ki bir Müslüman kendini toplumdan mesul görmesi zorur. Toplumdan mesul görmenin de en mühim unsurlardan biri de cemaatleşmek.
Nasıl bir şey sağlıyor efendim? Mesela ferdi Müslümanlıkla cemaat içinde Müslümanlık nasıl bir fark oluşturuyor İslam'ın o hizmet çerçevesi içinde?
Efendim Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim. Evet. Resulullah Efendimiz Rauf ve Rahim. Bir Müslümanın da merhametli olması lazım. Gönlünden, yüreğinden rahmet tevzi etmesi lazım. Bu da ancak kendini düşündüğü gibi diğer kardeşini de düşünmesi lazım. Mesela vakıflar bu sebeple kurulmuştur. Yani bir diyargam insan. Yani nefsi bir insandan sıyrılıp bir rahmet insanı olabilmek. Bunun için İslam'da cemaatleşme çok mühimdir. Vakıflar bunun bir desteğini sağlar. Zorunludur çünkü bir Müslüman ruhani hayatını, vicdanını tekamül ettirmesi lazım. Yani bir asr-ı saadete baktığımız zaman daima diğergâm insanlar görürüz. Paylaşan insanlar görürüz. Hatta kendi hakkından vazgeçip kardeşine devreden îsâr sahibi insanlar görürüz. Efendimizin baktığımız zaman bir din kardeşi huzur bulmadan Efendimiz huzur bulamıyor. Mesela bir kabile geliyor perişan. Efendimiz hemen bir ezan okutturuyor. İki rekat namaz kıldırıyor. Cemaat hemen içtimaileşmesi, elinde ne imkanlar varsa getirmesine buyuruyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de yine bu içtimaileşme çok geniş yer alır. Bir Müslüman maddi bir imkanı yoksa, hiçbir verecek bir şey yoksa Cenab-ı Hak kavlen meysura buyuruyor. O kardeşin gönlünü teselli edecek, sevinç verecek birkaç söz söylemesi. Velhâsıl bizim elhamdülillah içtimaileşme ve kendimizi mesul görme, kardeşlerimi kendimizi zimmetli olarak addedebilme, bizdeki cemaat şeyi budur.
Yani şöyle bir soru akla gelebilir efendim. Yani kamuoyunda da, yani ne gerek var ki cemaate mesela? Yani cemaat neden bir ihtiyaç olsun ki sorusu gelebilir. Yani biraz da bu İslami kültürü yeterince bilmeyen insanlarımız, ki onların sayısı bir hayli fazladır memleketimizde de, böyle bir şey akla gelebilir. Yani ona ne diyebiliriz?
Efendim, insan nefsi nefsi olduğu zaman vicdanlar kurur.
Evet.
Yalnız kendini düşünür. Cenab-ı Hak ve tâvenu aler birr ve takva buyuruyor. İyilik ve takvada bizim yardımlaşmamızı buyuruyor. Bu ruhumuzun incelmesi, bir zarafet kazanması için bu zaruri. Çünkü Cenab-ı Hak zarif bir mümin istiyor. Hassas bir mümin istiyor. Diyargan bir mümin istiyor. Hatta bu o kadar mühim ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin diyor çokluğunuzda diyor ben diyor kıyamet günü diyor iftar edeceğim buyuruyor. Yani demek ki Müslümanlar cemaat olacaklar fakat bu cemaat ayet-i kerimede buyurduğu gibi dünyanın mersus Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani üst üste konulan kerpiçler gibi. Yani evet. Böyle bir cemaat. Salih bir cemaat. Sadık bir cemaat. Diyargan bir cemaat. Tabii bugün maalesef bu cemaat mefhumu istismar edenler yüzünden gözden düşürülmeye çalışılıyor. Bu büyük bir yanlış. Bütün cemaatleri, yani toplulukları aynı kefeye koymak da büyük bir hata. Maalesef günümüzde de böyle bir çirkin bir durum var.
Ben biraz bu istismar kelimesini açmanızı istirham etsem, yani nasıl istismar ediliyor cemaat mevzu meselesi? Yani bunun belki daha müşahhas örnekleri üzerinde de durulabilir. Yani istismar malum bir semere elde etmek, bir fayda temin etmek.
Menfaat
değil mi? Çıkar,
menfaat temin etmek. Tabii bunun başlıca iki sebebi farik olarak. Birincisi ihlasın kaybedilmesi. Araya enaniyetin girmesi. İhtirasın artması. Diğer ikinci de dünyevileşmek. Bu girdiği zaman tabii cemaatte başkalaşmalar başlıyor.
Tabii enaniyet bu, nasıl şey oluyor?
Takva bitiyor. Takva bittiği zaman enaniyet başlıyor. Ben evet. demeye başlıyor.
Evet.
Güç gösterisine heves ediyor. İsmi cemaat olarak kalıyor.
Evet.
Tamamen değişiyor. Kendi halini de normal görüyor. Bu ta İslam tarihinde haricilerle başladı. Hindistan'da, Pakistan'da Kadiyanik'le başladı. Diğer yerde Gulat-ı Şia'la şey yapıyor. Yani kendilerini haklı görüyorlar. Yani zalimler de kendileri daima haklı görmüşlerdir. Ve zalimin etrafında, zalimin etrafında toplananları da haklı görmüşlerdir. Mesela Firavun'un etrafındakiler, meleğe geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Haman vesaireler, onlar da bir cemaattir.
Evet.
Fakat bir şer cemaattir.
Evet.
Zalim bir cemaattir.
Bu dünyevileşme konusunu da ifade buyurdunuz efendim. Yani dünyevileşme nasıl bir şey? Cemaatin dünyevileşmesi mesela?
Ticarete giriyor. Ticarette ihtiras artıyor. Siyasete giriyor. Siyasette ihtiras kendini gösterme meyli artıyor. Şunu yanlış anlaşılmasın. Yani bir Müslüman güzel bir ticaret yapacak, ticarete örnek olacak. Fakat cemaat istismar edilmeyecek, cemaat kullanılmayacak.
Evet.
Siyasette de cemaat, herkes seçim zamanı vicdanı hangi tarafı görüyorsa vicdanını oraya verecek. Bu da bir vatandaşlık vazifesi. Bir de bu hukuktur. Fakat tutup da cemaati siyasetin içine sokmak, ticaretle cemaati meşgul etmek, bu dünyevileşme başlıyor. Enaniyet başlıyor. Takva halisiyetten uzaklaşılıyor.
Efendim bir de şöyle bir düşünce var. Yani cemaat, evet.
Yani dünya alet edilmemesi lazım.
Evet.
Çünkü bu kapı hiçlik ve yokluk kapısıdır. Enaniyet bunun zıttıdır, Allah korusun. Maddi kazanç kaygısıyla hareket eden bir cemaat daima yıpranmıştır. O cemaatteki insanlar bir menfaat çarkına düçar olmuşlardır. Siyasi hırsların artması da bu riyaset, yani nefsani ihtiraslara kapılma durumları galiptir. Bütün bunlar şer'i hassasiyeti yitirmeye, ölçülerde taviz vermeye götürür. Bu da özünden uzaklaşmayı, istikameti kaybetmeyi, çürümeyi, bozulmayı beraberinde getirir.
Efendim şöyle bir söz var. Yani cemaat cami cemaatidir. Onun ötesinde cemaate gerek yok gibi bir yani bazen olumsuz cemaat örneklerinden yola çıkarak yani asıl cemaat cami cemaatidir. Başka cemaatleşmelere gerek yoktur tarzında da bir şey var. Yani bir hizmete tekabül etmek için cemaatlerin oluştuğunu vesaire düşünüyoruz. Bu söz ne kadar geçerli? Yani cami cemaatinden öte de cemaatlerin oluşması zarureti var mı?
Cami cemaati bir çekirdektir.
Evet.
O çekirdeğin filiz vermesi lazımdır.
Evet.
Bunu içtimai hayata aksetmesi lazımdır.
Evet.
Çünkü bir Müslümanın içtimaileşmesi zaruridir.
Evet.
Bu içtimaileşmek şeyiyle de merhamet artacak. Kendinden daha aşağıdakinin, daha zayıflarının ihtiyacını görecek. Bu şekilde ruhaniyeti artacak. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Evliya Allah'ta baktığımız zaman bu hizmet çok çok önemlidir. Yani hizmette ihtimalim. Yani tekkeler de bunun eğitimi yaptırılır. Öndeki insan da örnek olur buna.
Ne tür mesela o tarz?
Mesela
Nakşilerde olmuş.
Diyelim.
Evet,
Nakşilerde diyelim. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta insanları tedavi ediyor. Beni yaratan Allah, o kulu yaratan Allah aynı Allah. O bana zimmetlidir. O bitiyor, bir Müslümanın ayağı takılmasın, çamura bulaşmasın, yolları tamir ediyor.
Evet.
Diğer taraftan bütün mahlukat da insan için yaratıldı. Onlar da insana zimmetli. Herkesin uzaklaştığı hayvanlara yaklaşıyor. Yani sahipsiz mahlukatın sahibi oluyor. Kimsesizleri kimsesiz oluyor. En büyük dereceleri ben bu hizmetimde aldım buyuruyor.
Evet.
Bunun misalini çok arttırırız.
Evet.
Yani Ehlullah da bunun misali had safhadadır. Mesela İbrahim Ethem Hazretleri bir sarhoş görüyor. Ağzı affedersiniz kusmukla dolu, mülevves bir durumda. Allah Allah diyor. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ı zikretmek için yaratılan bu ağzın diyor. Böyle diyor mülevves bir şekilde bırakılması çok azim bir şeydir diyor. Su getiriyor, o sarhoşun ağzını yıkıyor.
Evet.
Sarhoş kendine geliyor. Diyorlar ki bir Horasan dervişi geldi, senin ağzını yıkadı. Bu ağza kusmuk yakışmaz dedi.
Evet.
Bu ağzı Allah zikretmesi için halk etti. Kendisi de rüyada sen diyor bir sarhoşun ağzını yıkadın. Kelime-i tevhidin izzetini, haysiyetini muhafaza için biz de senin kalbini yıkadık buyuruluyor. Yani bunların sayısı o kadar şey ki Ahmet abi.
Yani demek ki bu mesela cami cemaati çekirdek buyuruyoruz.
Çekirdek oluyor.
Onun içinden ayrı hizmet ayrı oluyor. Toplulukları.
Tabii. Şimdi camiye gelen kardeşlerin derdiyle dertleneceksin.
Evet.
Sen onları simalarından anlayacaksın. Cenab-ı Hak tahaffüf sahipleri kendini gizler buyuruyor. Herkes onu imkanlı zanneder. Cenab-ı Hak bir vazife veriyor, kalp röntgenleşecek. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor.
Bu şeyi efendim, hassas, şunu, yani zarif. Şöyle bir şey olmazsa, mesela cemaati olmazsa olmaz bir şey mi? Yoksa olmazsa olur mu?
Mesela yine bir misal vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yerden geçerken affeden bir tükrük görüyor. Geçmiyor tükrük geçmeyince. Sahibi onu kapatıyor, ondan sonra geçiyor. Bunu göre ashab-ı kiram da her tükrük gördüğü zaman o tükrüğü kapatıyor.
Evet.
Ne oluyor? Bu bir içtimaileşme oluyor.
Evet.
Yani İslam zarif insan istiyor.
Evet.
Yani bugünkü kapitalistlerin prensipleri bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Bu İslam'ın reddettiği bir hadisedir.
Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin yok. Yani ölçüler
yok.
Var.
Yani orada helal haram serbest.
Evet.
Burada en başta bir kul hakkı geliyor.
Evet.
Haram helal hassasiyeti geliyor. Mesuliyet hususiyeti geliyor. Kardeşinden mesulsün. Herhalde arttıkça artıyor mesuliyetler, iç içe gidiyor.
Bu efendim yani cemaatler buyurduğunuz gibi aslında hizmet için, yani İslam'ın içtimaiyleşme prensibinin devamı olarak kuruluyor. Yani iyi niyetle kuruluyor, hizmet için kuruluyor. Bir de cemaatin başkalaşması diye bir hadise ortaya çıkıyor. Biraz önce dünyevileşme, takva eksikliği ve enaniyet gibi belirttiniz. Bu başkalaşma seyri nasıl oluşur, nasıl devreye girer? Yani nasıl başkalaşır cemaat ve ona karşı alınacak tedbir nedir? Yani
efendim bu daima tarihe baktığımız zaman dinden uzak olan kimseler daima dinin itibarını düşürmeye çalışmışlardır. Mesela bizim talebeliğimizde Halide Edip'in Vurun Kahpeye diye bir romanı vardı.
Evet.
Burada din adamı...
Filme de alındı.
Efendim, filme de alındı maalesef.
Evet.
Burada gaye neydi o filmden gaye? Gönülden dini hissiyatı silip atmak.
Bir kötü imam.
Kötü imam şeyi. İşte evet. Dinin yetiştirdiği bir tip böyle bir tiptir. Oportunist bir tiptir. Menfaatini düşen bir tiptir. Cahil, kaba bir insandır.
Evet.
Mesela bunun benzeri 200'lü insandır vesaire. Yani bu şekilde telkinler çok oldu. Tabii bu dini istismar oldu. Bu dinin hakikatini anlatmak istediğin zaman da 163. madde diye bir madde geldi.
Evet.
Yani bu maddede istediğin gibi dini anlatamazsın.
Evet.
Maalesef. Böyle bir istismar
durumunda da... O da istismar diye
bu da bir nitelendi. İstismardan maalesef memleket geçmiş oldu. Yani dinin itibarının zedelenmesi. Tarihte bunu Hasan Sabbah'ta görüyoruz. Bu nasıl bir cennet cehennem, suni cennet cehennem oluşturuyor vesaire. Bunlar bir sömürü. Bugün ise IŞİD var, Boko Haram var. Bu benzerlerini görüyoruz. Diğer tarafta başka türlü bir dinin içinde çıkan var. Mesela bir tarihselcilik diye bir şey çıktı şimdi burada.
Evet.
Tabii burada bazı ahkam hadislerini emekliye ayırıyor tabir caizse.
Evet, maalesef.
Cenab-ı Hak 23 sene sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i İslam'ı talim için bir anda İslam inmedi. 23 sene de peyderpey indi. Her inen ayet Resulullah Efendimiz tarafından tefsir edildi. Sünneti kaldırdığın zaman din bir iskelet haline gelir. Namazı nasıl kılacaksın? İçtimai vazifelerin, hizmetlerin birçoğu nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim icmali olarak bildiriyor. Onun tafsilisini sünnet-i seniyyede buluyoruz, görüyoruz. Maalesef bu günümüzdeki olan fitnelerden biri. İbretlidir, Resulullah Efendimiz 73 fırkaya ayrılacak buyuruluyor. Belki bu kesetten kinayedir, belki bu 73 fırkayı bile geçti. Maalesef.
Evet.
Onun için bugün ehl-i sünnet vel cemaat kimliğini muhafaza etmek her Müslümanın vazifesi. Ve her Müslümanın derdi olmalı bu.
Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisini.
Çizgisi. Çünkü akaid bozuluyor.
Evet.
Yani bu çok ibretlidir. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cenab-ı Hak terbiyeti ve 40 sene bir ahlak tevzi etti. Zirve bir ahlak tevzi edildi. 40 yaşında İkra bismi rabbikellezî halak ilk ayet indi. Ondan sonra akaid tevzi edildi. Resulullah Efendimiz 13 sene nasıl akaid yaşanır onu talim etti. Hakaret oldu, zulümler oldu, çileler oldu vesaire oldu. Yani akaidin yıpranmaması, Allah'a imanın yıpranmaması. Ondan sonra ibadet, hicretten 1,5 sene evvel namaz, hicret ikinci senesinde de oruç ve zekat farz oldu. 8. yılda da hac farz oldu. Yani akaid dinin en zor tarafıdır. Akaid bir taviz istemez. İbadette nafileler artar, nafileler eksilir. Fakat bir imana zarar vermez. Fakat eğer akaid eğer yıpranıyorsa iman gider. Cenab-ı Hak Ankebût suresinde iman ettik demekle kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani iman sözde kalırsa, fiile geçmezse Allah korusun iman sarsılıyor. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de ne şekilde bir akaid olacak? Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Eshab-ül Uhdud'u bildiriyor. Habib-i Neccar'ı bildiriyor. Muhacirleri, Ensar'ı bildiriyor. Efendim şurası da çok mühim Ahmet abi. Yani Efendimiz 13 sene bir akaidi teminat altına aldı bir noktada. Hicretten sonra sirriyeler vardı. Yani Efendimiz'in iştirak etmediği, Eshab-ı Kiram'ın iştirak ettiği seferler vardı.
Askeri seferler.
Askeri seferler vardı. Bu seferlere Resulullah Efendimiz muhacirlerden teşekkür ettirdi. Çünkü muhacirler bir akaid imtihanı verdi. Akaidler test edildi. Yine Bedir'e giderken de 313 kişi, çoğu onların muhacirdi. Çok az ensar vardı.
Yani Mekke'den Medine'ye göç edenler.
Evet. Evet. Ve bu ensardan da Bedir'e gidene kadar efendi 3 sefer biat aldı.
Evet.
Akaid'den. Hatta Sa'd Bedir dedi ki ya Resulallah dedi. Siz dedi rahat olun, huzurlu olun. Biz denize gir deseniz kendimizi denize atarız dediler. Onlara bir akaid imtihanı verdiler. Onun için bu yozlaşma bu çok mühim Ahmet abi. Yani eğer akaid kayarsa
şöyle bir şey mi olur anlamamız lazım? Yani Resulullah Efendimiz Mekke'de ilk eğitim akaid eğitimi. Akaid. Yani diyelim bir cemaat yapılanmasında, cemaate verilen eğitimde nasıl bir sıralama olsa olması lazım? Yani
efendim ona... en mühim şimdi Efendimizin 40 sene bir ahlak var.
Evet.
Yani en güce ahlak.
Yani ahlaksız olmaz.
Ahlaksız olmaz. Yani Ebu Cehil bile sen dedi biz beraber Mekke'de büyüdük dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Senin getirdiğini istemiyoruz o ayrı dedi. Fakat Ebu Cehil bile düşman olduğu halde Efendimizin ahlakını bir tasdik halindeydi. Demek ki dinde esas olan bir ahlaktır.
Ahlak, evet.
Ahlaktır. Diğer unsurlar onlarla güzelleşir. Ahlak üzerine Resulullah Efendimiz akaidi inşa etti. Ahlak üzerine inşa etti.
İsterseniz bu ahlak üzerinde biraz daha duralım efendim. Yani mesela niye ahlaksız olmaz? Yani ahlakı zayıf olup imanı güçlü olur mu bir insanın?
Olmaz. Evet. Olmaz. Olmaz Ahmet abi. O mümkün değil. Ahlak insana ait bir vasıftır. Diğer mahlukatta bir ahlak istenmez. Yani ahlaklı koyun, ahlaksız koyun denmez. Yani o bir haşırılığı varsa bir hayvanın, onu ahlaksız denmez ona.
Evet.
Hayvandır denir bu.
Hayvandır denir.
Hayvandır denir. Onun için zaten kelime-i tevhidle ahlakla başlıyor. La ilahe ile başlıyor.
Evet.
Kalbin birçok ahlaksızlıkları putperest olmasından kurtulması lazım.
Evet.
İllallah Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarını müzeyyen hale gelmesi lazım. Onun için ahlak çok mühimdir. Onun için Cenab-ı Hak üsve-i hasene yani Resulullah Efendimizi yüksek bir ahlak üzerine ümmete hediye etti. Daima bir mümin şunu bir şey yapacak, benim merhametim, Allah Resulü'nün merhameti ne kadar benziyor. Eshab-ı kiram, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in talebeleriydi. Benim ahlakım, ben de talebesiyim, 1400 sene sonra gelen ben de talebesiyim. Benim merhametim, Eshab-ı kiramın merhameti ne kadar benziyor. Onun tevazu nasıldı, Eshab-ı kiram benim tevazum nasıl? Onun içtimaileşmesi nasıldı? Benim işleşmem nasıl? Onun bir kardeşlik anlayışı nasıldı? Benim kardeşlik anlayışım nasıl? Bunun zıttı olan bu kötü vasıflardan mesela bende kibir var mı? Kendimi daima öne çıkartıyor muyum? Tevazum ne dereceye kadar? Evet. Yani cömertliğim ne kadar? Affedersin, yani pintiliğim var mı? İsrafım var mı? Yani bu Eshab-ı Kiram'ın tanımadığı hayat tarzıydı bu israf, pintilik. Allah bana bunu niye verdi? Bunun şuuru içindeydi. Demek ki ben içtimaileşeceğim. Kendimi israf etmeyeceğim, kifayet miktarı bir hayatım olacak. Yani bir Müslüman ızdırap duyarken ben safa edemem, safa halinde olamam. Onun için üstün esas ahlaktır. Peki, bu ahlak evet. Muaşereti getirir.
Evet.
Muaşeret hukuku getirir.
Evet. Mesela bir cemaat bünyesinde ahlak eğitimi nasıl verilir efendim? Vallahi, verilmeli mi ve nasıl verilir?
O şöyle verilir, numune olmak şuradır. Öndeki numune olacak.
Evet.
Mesela peygamberler numunedir daima.
Evet.
Yani, salih insanlar arasından Cenab-ı Hak peygamber gönderir. Peygamber dini tamamlanıncaya kadar ümmetin içinde kalır. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene ümmet içinde kaldı. Din tamamlandı. El-yevmü ekmeltü ayeti indi.
Evet.
Ondan sonra Efendimizin vazifesi bitmiş oldu.
Hatta Üsve-i Hasenesi.
Evet. Hatta bu ayet indiği zaman Ebu Bekir Efendimiz ağlamaya başladı. Bazı sahabe dediler ki, niye ağlıyor dediler.
Din tamamlandı evet, işte.
Din tamamlandı ve Allah Resulü'nün ömrü tamamlandı. Evet. Firkat, artık ayrılık başlayacak. Velhasıl hayatın her safhasında, zor zamanlarda, kolay zamanlarda, rahat zamanlarda üsve-i hasene, daima insan öndeki örneğe muhtaç.
Bir de akaid eğitimi efendim. Yani o hakikaten Allah razı olsun, akaid eğitimi konusunda da şey yapıyor. Nasıl mesela bir cemaat bünyesinde akaidin düzgün olması nasıl sağlanır?
Bir defa Ahmet abi, dine yapılan bir şeye karşı, bir tecavüze karşı bilgâne kalmayacak. Resulullah Efendimiz dinsiz şeytandır buyuruyor. Orada hakkı müdafaa edecek. Aleyhine de olsa, kardeşi de olsa vesaire de olsa daima bir mümin hakkı tevzi edecek. Hakkı tevzi etmediği zaman demek ki onun imanda zaaf vardır demektir. Ya korkuyor, yahut da şahsi bir menfaati dolayısıyla. Bunu açabildiğim kadar şey yaparız. Yani gördüğü bir emri bil marufta bulunacak, nehyanil münkerde bulunacak. De bunun da usulünü bilecek. Yani son söylediğini ilk sefer söylerse kaybeder gider.
Evet.
Yani tabir caizse muhatabın ruhuna girmek için bir damar bulması lazım. Enjektörü yanlış yere kullanırsa fayda vereceği yere apse yapar, zarar verir. Onun için bir kültür istiyor bu. Bu kültür de işte Efendimizin kültürü.
Evet.
Yani muhataba ne şekilde hitap edecek? Mesela Cenab-ı Hak anne babaya yaşlanır, ihtiyarlar. Kavlen kerîmâ buyuruyor.
Kerîmâ buyuruyor.
İkramkâr olarak şey yap diyor.
Evet.
Hiçbir şeyin yok, kavlen meysûrâ diyor. Yine gönlüne bir sevinç ver onu diyor, bir huzur ver diyor. Sert bir adam, haşim bir adam. Kavlen leyyinâ buyuruyor. Yani yumuşata yumuşata git buyuruluyor.
Evet.
Bunlar iman güçlendikçe, yani akaid güçlendikçe bu terbiye meydana gelir.
Bu akaidin efendim inanç esasları kısmı, yani mesela tevhid inancı, ahirete inanç, işte kitabın, peygamberin insan için olmazsa olmazlığı, bunun için cemaatler bünyesinde ayrı bir eğitim olmalı mı? Yani zihnen de, kalben de bir eğitim olmalı mı efendim?
Olmalı Ahmet abi. Şöyle olur zaten, eğer zikir yerini bulursa, evet. Ela bizikler tatminül kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ı almakta huzur bulursa ve hüve mehküm eynema küntüm, bir ilahi müşahedenin ilahi kameranın altında olduğunu bir idrak halinde olursa insan, dinin telkin ettiği ahlaktan bir taviz veremez. Yani öyle bir şey ki, yani bir gıybet bile Allah'a bir imana bir zarar getirir. Çünkü ne var gıybette? İbadullah'a istihkar var.
Evet. Allah'ın kullarını küçük görmek.
İstihkar var. Bu Allah'ın kullarını istihkar görmek, gıybet yapara ne getiriyor? Kibir getiriyor. Kibir nedir? Kibrin tevhid akidesinde kibre tahammül yoktur. Tevhid akide ortaklık kabul
eder. Kibir şeytani bir vasıf.
Şeytani bir şey. Muvaffakiyetlerde bile Cenab-ı Hak fesehbi bihamdi rabbike ve estağfirhu buyuruyor. Rabbin hamd ile tesbih et ve bir de istiğfar et. Bir takım yine gafletlerin olur.
Yani insanlar kafile kafile dine geldiğinde,
dahi
istiğfar et diyor.
İstiğfar evet. Çünkü o nimeti veren Cenab-ı Hak.
Evet.
Sana o istidadı veren Cenab-ı Hak.
Çok önemli bir şey söylediniz efendim. Yani zikir insanın akaidini düzeltiyor. Akaidini belli bir istikamette tutuyor.
Tabii zihnin de sırf lafızda kalmaması lazım.
Evet.
Fiile intikal etmesi lazım.
Ondan ne anlamalıyız efendim?
Tatbikat.
Evet.
Yani namaza huşuyla kılacaksın.
Yani zikir ve tatbikat mesela, bağlantısı mesela.
Mesela namazda bir zikir.
Ve mahkûntü.
Tabii nereye gitse o seninle beraberdir. Şey, namazda da o seninle beraber.
Evet.
Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Namaz kıl buyurmuyor. Huşuyla kıl buyuruyor namazı. Huşusuz bir namaz kılarsan fevevnülül musan yazıklar arası o namaz kılına buyuruyor. Oruç öyle. Bir açlık kalır buyuruyor Efendimiz aksi halde. Zekat, infak öyle. İmha etmeyin buyuruyor. Boşa çıkartmayın buyuruyor Cenab-ı Hak.
İnfakınızı. Evet.
İnfakı. Yani hac öyle. Büyük günahlardan kaçmak, küçük günahdan çekinmesi haccın ziyan olacağını bildiriyor. Haram parayla gelir haccın lale bekleneceğini bildiriyor. Velhâsıl bunların hepsi akaidi güçlendirmektir.
Yani akaid... dışarıdan bakanlar efendim zikirle mesela tasavvuf nedir? İşte zikirle meşgul olmaktır. Yani onun bir akaid eğitimi olduğunun farkında değildirler yani dışarıda efendim.
Yani mesela salavat-ı şerife getiriyorsunuz.
Evet.
İnsan ne yapar? Sevdiğinden çok bahseder. Bir anne mesela evladını seviyorsa o hep evladının hususiyetlerinden bahseder. Şimdi salavat-ı şerife nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir beraberlik kurabilme.
Evet.
Şimdi orada her an salavat-ı şerife getireceksin ki onun bir hududu yok. Her karşılaştığın bir vakala, hadisede onun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir zamanda ne yapardı?
Evet.
Mesela bir yokluk, Allah Resulü yoklukta bir salavat fikir dedi ama o yokluktaysan Efendimiz'in o halini düşüneceksin. Varlıktaysan, varlıktaki Efendimiz o ganimetler önüne döküldüğü zaman ne yapardı? Yani ne şekilde hareket ederdi?
Her zaman onun rehberliğini önümüzde...
Bir muzdarip insan gördün, salavat-ı şerife getireceksin ki Allah Resulü bu muzdarip insan karşısında Efendimiz ne yapardı? Yani zikir... Cenab-ı Hakk'ın bize emirlerini hatırlama ve bunu tatbikata geçirme. Salavat-ı şerife Efendimiz'in halini tefekkür edebilme hayatın her safhasında. Hayatının gizli, hiçbir tarafı gizli kalmayan tek insan Resulullah Efendimiz'dir. Çünkü bulunduğu topluma bir misaldi, gelecek asırlara bir misal, kıyamete kadar gidecek bütün insanlara misal. Yani bir Müslümanın müstani olma sünnesini de mümkün değildir. Hatta yabancılar bile, yani pek zikretmek istemiyorum ama mesela Alman mütefekkiri Goethe, mesela o hafızda çok ülfeti vardı, Hafız Şirazi ile. Mesela diyor ki, o bilmiyorum iman kendi nasip oldu olmadı mı, Muhammed diyor, bir diyor dağ pınarıdır diyor.
Allahu Ekber.
Ondan diyor bütün insanlar istifade görür diyor.
Evet.
Öbürleri ayrı ayrı şeyler söylüyor.
Evet.
Fakat yani Resulullah Efendimiz'in ahlakında gayrimüslimlerde bir ittifak var.
Tabii yani belki ahlaken öyle de olmak lazım. Yani gayrimüslimlerin bile imreneceği, bir takdir edeceği bir ahlak, evet. Müslüman ahlakı.
Evet. Zaten bu bizim Osmanlı kitabında da var. Bu yabancıların, o sefillerin, gazetelerin hatıratlarında da var.
Evet.
Mesela o kadar ibretti ki, mesela diyor ki, bir diyor Müslüman mahallelerini gezdim diyor, bir de diyor Hristiyan mahallelerini gezdim diyor. Müslüman mahallelerinde kedi köpek çoktu diyor. Demek ki orada bu hayvanlar merhamet görüyordu diyor.
Tabii.
Öbür mahallelerde yoktu diyor. Demek ki o mahallelerden bu hayvanlar tard edilmişti diyor.
Evet. Yani Allah'ın mahlukatına şefkat.
Şefkat. Bir sadaka taşlarından bahsediliyor. Yani veren meçhul, alan meçhul. Bu nereye gidiyor? Ya uzun sadakat Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Bu alışveriş. Mesela bunlar gayrimüslimlerin tespitleri. Ayrıyeten.
Ya o zaman yani bir Müslüman cemaat, cemiyet böyle bir ahlakla donanmış olmalı değil mi efendim? Salih yani örnek cemaat. Salih bir cemaat.
Salih bir cemaat olmalı.
Evet.
Salih bir cemaat olmalı.
Efendim bu cemaat konusunu biraz daha şey yapalım. Bu biraz önce siz yozlaşma diye de ifade buyurdunuz. Ya da biz başkalaşma yani hani şöyle farz ediyoruz. Yola çıkarken
bünyesi değişiyor.
Hani yola çıkarken düzgün çıkıyor mesela da yani yolun bir safhasında bambaşka bir şeye bürünüyor ve o yapının içine iyiyken giren insanlar mesela o başkalaştığında onun farkında olamıyorlar efendim. Evet. Yozlaşmanın da farkında olamıyorlar. Yani şöyle bir tespitiniz var mı? Mesela o başkalaşma, değişme, yozlaşma nasıl bir gelişme içinde oluyor efendim? Yani ne oluyor ki yola düzgün çıkan bir yapı zaman içerisinde
yozlaşıyor.
Yozlaşıyor, evet.
Efendim buna bütün cevaplar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde. Cenab-ı Hak kûnû mâ sâdıkîn buyuruyor. Ey iman eden, Allah'tan intika edin, salihlerle beraber olun. Çünkü inikas var, insiba evet. var. Diğer şeyde zalimler topluyor, oturma buyuruyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Demek ki burada maalesef düzgün çıkılıyor. Fakat iltifatlar vesaire şu bu, ticari hayattaki şeyler, sen şöylesin, böylesin vesaire, Allah korusun kaydırıyor. Resulullah Efendimiz seni diyor, tabasbusta bulunana diyor, sen toprak serp diyor.
O senin, yüzüne toprak serp.
O çünkü senin diyor, aleyhine olan bir şeyi sana veriyor, kendi menfaati için.
Evet.
Tabii maalesef bu iltifatlar vesaire siyasi hayatta da bu çok var. Maalesef bu cemaatler içinde de var. Onu yükseltmek, çok evet. yükseltmek. Tabii bu çok sakat bir iş. Onu bir zehir serpmektir onun ruhuna. Osman Maaz radıyallahu anh vefat etti. Bir kadın dedi ki ne mutlu dedi sana dedi. Sen de cennetliksin şimdi dedi. Efendimiz sen nereden biliyorsun dedi. Nereden biliyorsun dedi. Ben bile dedi başımdan gelecek vakaları bilmiyorum dedi. Ben senin yerinde olsam derdim ki inşallah Allah'ın lütfuyla cennettedir derdim dedi. Velhasıl burada yani lüzumsuz taşkın iltifatlar onları da yozlaştırıyor. Tabii ticari hayatta cazibe var. Zamanla yozlaşıyor. Ben diyor evet diyor böyle şöyledir bu evet belki doğru değil ama diyor. Bir yerden kiralıyor uygun olmayan bir yerde. Veyahut da faizle, maizle filan şey yapıyor. Ben diyor, zamanla diyor, bunu bırakırım diyor. Hatta hayır hasenat yaparım çok diyor. Bunu ben diyor, telafi ederim diyor. Kendine böyle nefsi konuşuyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu Yusuf'un kardeşleri dediler ki, biz babamızın teveccühü bize dönsün, biz Yusuf'u ortadan kaldıralım. Fakat dediler, sonra tövbe ederiz, salihlerden oluruz dediler. Yani, İblis, şeytan her yerde giriyor.
Kardeşini bile
katletmeye kadar gidiyor, kuyu atmaya kadar gidiyor. Sonra diyor kendi kendine biz diyor tövbe ederiz diyor, salihlerden oluruz diyor.
Yani şeytan zihnini ifal ediyor. Yani.
İfal ediyor. Kan damarlarında dolaşıyor şeytan. Yani bunun için yozlaşmalar maalesef siyasi hayata girerek yozlaşıyor, iltifatlar, alakalar vesaire. Kendisini haklı buluyor her şeyde. Yanlış hareketlerinde de ben diyor bunu telafi ederim yarın diyor.
Bu yozlaşma
mesela efendim. Bir şey söyleyeyim Ahmet abi. Çok basit. Bu çok kimsede var. Adamın bir sanayi tesisi var. Ufak tefek pürüzleri de var.
Evet.
Ya niye bu pürüzlerin var deyince ya diyor ben diyor 1000 kişiye ekmek veriyorum burada diyor. Yani o 1000 kişiye ekmek vermesi bir kendisini kurtaracağı zannediyor. O 1000 kişiye ekmeği bedava mı veriyor? Onu emeğini alarak veriyor. O
bunu savunamaz mı efendim? Ahirette Allah'ın
savunamaz. Ancak ivazsız, garetsiz hasbeten lillah olursa, ancak infak olursa.
Ya 1000 kişiye yemek veriyordum ben ya Rabbi falan.
1000 kişiye yemek veriyordu ama o sen 1000 kişiyi çalıştırıyorsun yanında. Evet. Sen onun da emeğini alıyorsun karşılığı. Bu maalesef bu fabrikatörlerde, ticaretle meşgul olanlarda bir takım hatalarını kapatmak için böyle bir iblisin verdiği. İblis ne dedi? Ben önden gideceğim, arkadan gireceğim, dünyayı süslü göstereceğim dedi. Evet. Ben dindarım diyor. Fakat bu kişi bu kadar kişi ekmek, eğer ben bu fabrikam olmasa diyor, ben diyor bu kadar kişi ekmek veremem diyor. Şimdi burada esasında şöyle bir nükte olması lazım. O patronun işçiye minnettar olması lazım. O işçi olmasa ben kiminle bu fabrikayı çevireceğim? Zengin fakirin minnettar olması lazım. Ben bu farz ibadeti fakir olmasa ben nasıl yapacağım? Arayıp bulmam lazım bunu. Yani hiçbir zaman bir kul ben kimseye muhtaç değilim, ben müstahniyim diyemez. Bugün evet bir hastan var, hastana sen hizmet ediyorsun ama çok güzel dünyada onu rahatlatıyorsun. Fakat onun da duasını alıyorsun, onun aldığın dua da sana ahirette selamet olacak.
Demek ki doktor kendisinin hastaya bakması kadar duayı da önemsemesi lazım. Ahiretteki karşılığını evet, da önemsemesi evet. lazım.
Mesela yozlaşma dediniz Ahmet evet. abi. Eğer mesela bir doktorlar topluluğu içindeki bir doktoru düşün. Şayet bunu mesleğini suistimal gösteriyorsa doktorluk tabii. yozlaşıyor. Halbuki doktorluk bir insana hitap eden meslek. Bir insanın evet. acısını dindirecek. Onun filan duasını alacak. Bir hukukçular mesleklerini istismar ediyorsa, hukuku yamultuyorsa, adalet tevzi etmiyorsa, hukuk. bu hukuku yozlaştırıyor. Mesela son şeyde 15 Temmuz'da bir askerde bir grubun yozlaşmasını gördük. Evet. Tutup da bunu tamamen vatanı müdafaa eden bir o şerefli askerimize bir leke getirir mi? Getirmez.
Yani
onun yaptıkları o şey kendilerine aittir.
Orduyu yaralamaz o. Yani.
Tabii yaralamaz o.
Evet.
Evet. Onun için yani cemaat olarak düzgün bir cemaatin içinde bulunmak.
Evet.
İster hukukçu ol, ister doktor ol, asker ol, din adamı ol. Hangi meslekten olursan ol, eğer düzgün bir cemaatin içindeysen o senin için bir kurtuluştur. Fakat istismara gidilen bir toplum içindeyse o da bir felakettir.
Şöyle bir soru efendim. Acaba mesela bir cemaatte yozlaşma nerede başlar? Tabanda mı başlar? Tepede mi başlar? Yani asıl şey...
Tepede başlar. Çünkü evet. tepedeki örnektir.
Evet.
Efendimiz de buyuruyor, benim gibi olun, benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Yani Eshab-ı Kiram Efendimiz'i taklit ediyor. Bu sokaktan gitti diyor. Şu çiçeği kokladı diyor. Mescidden çıkan şu çocuğu sevdi diyor. Evinden ceviz getirdi diyor. Şu çocuklara ceviz dağıttı buyuruyor. Onu aynısını Eshab-ı Kiram da yapmaya başlıyor. Evliyaullah da Eshab-ı Kiram'ın zamanla yayılmış zirveleri Evliyaullah. Evliyaullah da aynı metottan gidiyor. Onun için öndeki çok mühim. Hatta bir şey vardır. Ebu Hanife Hazretleri bir çocuk çamurda kayıyormuş. Oğlum diyor, dikkat et, düşeceksin çamura diyor. Ey imam diyor, ben düşersem bir şey olmaz diyor, zararı kendime olur diyor.
Evet.
Sen kendine dikkat et diyor. Eğer diyor sen kayarsan diyor, arkandaki cemaat de kayar buyuruyor. Ya,
çok muhteşem bir
yine ayrı bir efendim. Hikaye şey yaparlar. Yengeçe, yengeç malum bu denizde olan yamuk yamuk giden bir hayvandır. Evet. Yengeç yavrusuna der ki, yavrum der, doğru yürü der. Anne der, sen doğru git de ben de arkandan falan doğru gideyim der.
Evet.
Onun için Cenab-ı Hak ve Cenâ-i Alî'nin müttakini imama buyuruyor. Hem takva sahibi olacaksın, hem de takvada önder olacaksın.
Burada şöyle bir şey efendim. İki soru. Birisi, bu tarz başkalaşmaya, yozlaşmaya karşı tedbir ne alınabilir? Çünkü bu cemaat uzun bir yürüyüş efendim. Yani çok farklı şeylerle, yani diyelim ki maddi bir ihtiyaç zuhur ediyor. Bir de hizmet alanı var. Cemaat bir değerlendirme yapacak. Siyaset var. Cemaat bir değerlendirme yapacak. Tehdit var. Cemaat bir değerlendirme yapacak. Yani ayak kaydıracak zeminler de oluyor. Ne tür tedbir almalı bir cemaatin yozlaşmasına, başkalaşmasına engel olmak için?
Bu işten geçten sonra olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavru İslam fıtratını doğar, anne baba yönlendirir buyuruyor. Eğer anne baba varsa, anne o yönlendirir. Anne baba yoksa sokaklar yönlendiriyor. Televizyon yönlendiriyor. Bilmiyorum ne kadar bir kanal var. İstediği kanala girip çıkıyor. İnternet yönlendiriyor. Modalar senin şahsiyetin, karakterini çekiyor, seni bir robot haline getiriyor. Bu sene mavi moda oldu, herkes mavi giyiniyor. Patronlar öyle şey yapıyor, büyük patronlar. Kırmızı moda oldu, herkes kırmızı giyiniyor. Yani dar pantolon şey oldu, herkes dar pantolon giyiniyor. Yırtık pantolon moda oldu, yırtık pantolon giyiniyor. İlk defa ben bu yırtık pantolon çıktığı zaman bir kişi geldi. Bir mevki de vardı belediyede filan. Ben baktım, herhalde dedim, imkanım mı çok daraldı, ya yırtıldı farkında mı değil dedim. Sonra dediler, yok dediler, bu dedim filan modadır. Yani şimdi pespayelik bir moda oluyor. Evet. Onun bir pespayelik olduğunu düşünmüyor. Yani çünkü kendine kaptırmış uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi oluyor. Şimdi ne yapıyor bu tabii? Çocuğun hal hürriyesinin dünyasını bozuyor. Reklamlarla biri on gösteriyor. Şimdi varoşlardaki bir insana diyor ki mesela şu diyor şampuanla diyor güzelleşirsiniz diyor. Şu bilmem ne şu giysiyle kendini tanıtırsınız topluma diyor. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıp o malzemeleri alacak. Doğru yol yoksa yamuk yoldan gidip onları kendi temin edecek. Toplum ne oluyor? Bir zehir serpilmiş oluyor. Günümüzdeki maalesef durumda bu. Yani bir noktada bir görüyor bazı insanları Batum'un bir sahra hastanesi gibi. Çocuk narkotiğe alışmış. Veyahut da bahsetmeyeceğim daha başka bir başlarından feci haller geçen kız çocukları var. Buraya üniversite annesi babası gönderiyor. Fakat sahip olamıyor. Göya tahsil yapacak bir kültür olacak. Tersine yanlış kültürlerin içinde helak olup gidiyor. Burada ne oluyor? İlk başta anne babanın günahı var. Ondan sonra toplumda kurulmayan müesseseler var. Bunların kurulması lazım. Mesela bazen görüyorum dindar bir aile bile diyor efendim ben diyor yazın diyor çocuğumu diyor camiye gönderiyorum diyor. Şimdi sanki din o kadar basit ki böyle hayatın her safhasını kaplayacak bir din iki aylık bir camiye göndermekte ikmal olacak. Tıbbı 10 sene okuyacak, mühendisliği 10 sene okuyacak, şu 10 sene okuyacak. Bir dini bilgileri ise 2 ayda halledecek. Ya Eshab-ı Kiram 23 senede öğrendi dini. Akaidi 23 senede öğrendi. İstibaileşmeyi 23 senede öğrendi. Din o kadar basit mi? Fakat maalesef bu yozlaşma.
Fakat efendim helak bu ediyor. Cemaatlerin yozlaşması dediğimiz hadise mesela bu ferdi yozlaşmalar gibi sanıyorum olmaz. Yani bir cemaat nasıl yozlaşır? Mesela bir genç kız, erkek bu tür kültürel savrulmalarla şey oluyor. Ama koca bir cemaat, transatlantik diyelim ki, bakıyorsunuz yalpalamaya başlıyor, içi karışıyor. Yani orada asıl şey ne oluyor? Yani mesela nasıl tedbir alınır bu başkalaşmaya karşı?
Vallahi Ahmet abi, dini müesseseler artırmak lazım. Dini müesseseler, evet. Bilgi de kâfi de takva lazım. Evet. Yani eğer takva olmazsa bilginin faydası yok. Onun için Yunus'un dediği gibi kendini bilmektir. Evet. İlim kendini bilmektir. Yani hep onu ben şey yaparım. Yani insanın Cenab-ı Hak yaklaşımında nefsani problemleri halletmesi lazım. Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Kadir Kuzat'tı. Hakimin en yüksek zirve seviyesindeydi. Makamın getirdiği nefsaniyetten korktu. Ciğer sattı. Mesela Yunus Emre, baştan onu Tapluk Emre başına eşeğe koydurdu. Eşikle ders aldı.
Evet.
Eşikle derinleşti. Eşik ona bir ufuk verdi. Ondan sonra Tapluk Emre onu alıp dergaha getirdi. Abdullah Delevi Hazretleri, Halid-i Bağdadi Hazretleri gittiği zaman gelenleri karşılığı ikram etti. Oğlum dedi, sana dedi bu odaların temizliği, tuvaletlerin temizliği bunlar verildi dedi. Kendisi içtihat makamındaydı o zaman. O da onu severek yaptı. Yani içindeki bir kanser hücresini atmak. Onun için bu tasavvuf esasında zor bir eğitim. Esas tahsil de bu.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek, Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek. Yani Resulullah Efendimiz'in yaşadığı bir hayat minvali üzerinde hayatımızı o şekilde bir tanzim edebilmeye gayret etme. Eshab-ı kiram gibi olabilmeye gayret etme. Evliyaullah gibi olabilmeye gayret etme. Esas tahsil, en zor tahsil de bu.
Efendim, süremiz doluyor. İsterseniz bu sohbetin böyle sonunu, cemaatle ilgili hatırlatmalarınız neler olabilir son olarak? Bu sohbeti tamamlayalım isterseniz.
Efendim, tabii bu cemaatin salih insanlardan, mühim olan salih insan yetiştirme o zaman.
Evet.
Ayşe validemiz anlatıyor, Resulullah Efendimiz'in diyor son namazıydı diyor, cemaatle diyor. Babamı geçirdi diyor, mihraba diyor. Selam verdiğinden dönüp arkasına baktı diyor, salih bir cemaat gördü diyor. Böyle bir huzur içinde oldu ki diyor, simasında tebessümler parladı diyor. Mühim olan insan yetiştirme Ahmet abi. Yani insanı yetiştirmezsen, diğer hepsi geometri kalır, müesseseler.
Bir de şunu sormadan edemedim efendim. Yani cemaatin bir hani önde olanlar var. Bir de tabi olanlar var. Bu yapı yani evet. Olan biten bir yapı.
Evet.
Bazen tepe kayıyor efendim. Alttakiler ne yapması lazım? Yani böyle bir durum. Yani bir teyakkuz olmalı mı alt, şimdi, bağlanan insan, o yapının şimdi, içine giren insanlarda?
Şimdi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki bir kişi diyor, postun üstünde havada uçarken görsen diyor, kitap ve sünnete uymuyorsa diyor,
evet.
İttiba caiz olmaz buyuruyor. İttiba edersen sen de o badirede sen de helak olursun. Onun için Cenab-ı Hak Efendimiz iki miras bırakıyorum diyor. Kitabım ve sünnetimdir buyuruyor.
Evet.
Yani daima ölçü bu.
Evet.
Yani Ebu Hanife bile buyuruyor ki ben diyor bana ulaşmayan bir hadis-i şerif vardır diyor. Bana ulaşmayan hadis-i o hadis ulaşırsa diyor benim diyor oradaki diyor görüşümü kaldırın diyor. O hadis-i yeri oraya şey yapın diyor, koyun diyor.
Ona tabi olun.
Ona tabi olun diyor. Onun için Cenab-ı Hak niye peygamber gönderiyor o zaman? Bir İslam bir taviz kabul etmiyor Ahmet abi. Taviz yok. Bu Bedir'de iki kişi geldi. Müslümanlar çok zayıftı Bedir. 313 kişiydi. Öbür taraf 1000 kişiye yakındı. Harp teçhizat bakımından Müslümanlar çok zayıftı. Öbür taraf çok güçlüydü. İki tane Medineli geldi. Dediler ki Muhammed de paralı asker olarak geldi.
Evet.
Ben dediler girelim senin safına. Benim bütün Medineliler bilir bizim gücümüzü, kuvvetimizi. Bizde yenilmez bir güç vardır. Müsaade et, girelim. Ganimetimizi alıp gidelim. Efendim buyurun demedi. Siz de benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul ediyor musunuz dedi.
İman şart.
Şart, akaid şart. Teslimiyet şart. Adamlar dediler, yok dediler, biz ganimet için geldik dediler. Efendim o zaman bizim size ihtiyacımız yok dedi. Allah'ın bir gücü bize kâfidir dedi. Adamlar döndü geldi, bir tur at tekrar tekrarladılar. Aynı şeyi tekrarladılar, bak bizim gücümüz şöyle, gücümüz böyle, Mekkeliler çok güçlü, sen zayıfsın filan. Yine efendim aynı şeyi sordu. Siz dedi, benim dedi Allah'ın Resulü olduğumu kabul ediyor musunuz dedi. Adamlar etmiyoruz deyince, biz ganimet için geldik dediler. Yok dedi. O zaman dedi, bizim sizin gücüne ihtiyacımız yok. Allah'ın gücü bir kâfidir. Adamlar döndü geldi, sen peygambersin dediler. Bu kadar bir insan zayıfken dediler, böyle bir güce dayanıyor, sen peygambersin dediler, biz sana itibar ediyoruz dediler, iman ediyoruz dediler. Onun için ya burada görüyoruz ki Resulullah Efendimiz o kadar zayıf olduğu halde hiçbir zaman bir taviz yok. Hatta Hendek Harbi'nde Müslüman için vesvese geldi. Acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye. Efendim orada hemen teselli etti. Allahümme la aşe illa aşe l-ahire esas hayat, ahiret hayatıdır buyurdu. Orada teselli etti. Arkadan Cenab-ı Hak onların teslimiyeti arttı. Cenab-ı Hak gözükmeyen ordularını gönderdi. Velhasıl yani İslam mükemmeldir. Mükemmelin daha aşağısına ihtiyacı yoktur. Onun için İslam taviz kabul etmez. Allah'ın yardımı da gelmez. Allah'ın yardımı cemaatin üzerinde. Cemaati salih bir cemaatin üzerinde. İyyâken âbüdü ve iyyâken nestaîn. Allah cümlemizi istikamet üzere ihsan eylesin. Bir soru daha vardı burada. bu Mescid-i Dırar'la Kuba Mescidi. İkisi de mescid.
Evet.
Bak birbirinden çok. Biri takva mescidi, öbürü hile sahtekarlık mescidi.
Ya mescid bile olsa?
Mescid bile olsa. Ayet indi, o Mescid-i Dırar yıkıldı.
Evet.
Yani buranın yeni bir geometrisi var, bu geometriden istifade edelim denmedi. Yani İslam en ufak bir taviz istemiyor. Çünkü mükemmel çünkü. Efendim ahlakı da mükemmel, en güzel ahlak üzeresin, din de mükemmel. Hatta Necip Fazıl'ın güzel bir şeyi vardı, bu Descartes'ten bahseder. O der ki, insan der mükemmeldir der, fakat kendi kendini mükemmel yapmamıştır der. Onu der, mükemmel kılan der, her şey mükemmeldir, mükemmel kılan ayrı mükemmelin mükemmeli vardır der. Necip Fazıl diyor ki, tam da iskeleye geldi diyor, gemi kalktı diyor.
Evet, İslam'ın kıyısına gelmiş.
Geldi, evet. Velhasıl Allah bize büyük bir nimet verdi. Lekad mennallah. Resulullah Efendimiz'in en büyük bir nimet. Cenab-ı Sümmelit Sülüne Yevmiyetin Aninayim buyuruluyor. Verdiği nimetlerden sorulacaksınız. Demek ki bizim için sorulacağımız nimet, Cenab-ı Hak en güzel bir modeli ihsan etti. O modeli benzemek ve o modeli tevzi edebilmek. Halimizde, kalimizde. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah.
Amin. Çok Amin. Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Allah
biz teşekkür
razı
ederiz.
Olsun. Yani siz razı. Böyle kabul buyurdukça devam edeceğiz inşallah.
Estağfurullah.
Allah razı olsun efendim.
Sizden
değerli dinleyiciler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetimizin 5. bölümünü tamamlamış olmaktayız. Akşama ise sohbetimizin 6. bölümüyle birlikte olacağız. Yine saat 9'da ya da 21'de efendim. Hayırlı geceler diliyoruz.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 5. bölümünü dinledik.